Ayrım 32.
Özellikle miras hukukunda kadın erkeğe oranla 1/3, yarım hisse alma gereğinde kalmıştı. Kadın toplum kurumlarında görev alamaz, imamlık edemez, ezan okuyamaz, yargıç, savcı, müftü olamaz, seçimlere katılamaz, aday olamaz, evinden ancak erkeği uygun görürse çıkabilir. Yakınlarını bile erkeğine sormadan görmeye gidemez. Evlenmede eşini seçme özgürlüğü yoktur. Son söz babanındır. Erkek dilediği gibi karısını boşayabilir. Kadın erkeğini boşayamaz. Boşanma isteğini açıklasa bile son söz gene erkeğinindir. Ali Mehmet Bab, İslam dininin getirdiği bu kurallara karşı çıkarak kadın erkek eşitliğini savunmuş, kadının bütün toplum kurumlarında erkeğin arkasında değil, yanında, onunla eşit düzeyde olduğu görüşünü savunmuştur. Onun savunduğu eşitlik yalnız İslam dininin egemen olduğu ortamda değil, bütün yeryüzü kadınları için geçerlidir. Kadın, kadın olduğundan dolayı değil, insan olduğundan erkeğe eşittir. Onunla özdeş varlık düzeyindedir. Eşitliği ortadan kaldıran doğa değil, inançlardır. İnançlardan kaynaklanan yasalardır. Bu durum, Tanrı'nın yüceliğine de, onun adına egemenlik süren yetkililerin uygulamalara başvurdukları, tanrısal düzeye de aykırıdır. Tanrı katında suçlu, suçsuz insan vardır. Kadın, erkek ayrılığı yoktur. Tanrısal yargı işlenen suça bakar. Suçu işleyenin dişiliğine, erkekliğine değil. Nitekim Tanrı ibadet denen kurumda görev bakımından dişi erkek ayırmamış. Bütün insanları kendi yeteneklerine göre eşit oranda görevlendirmiştir. Ali Mehmet Bab'ın ortaya attığı bu görüş kısa süre içinde birçok yenilik yanlılarını etkilemiş, özellikle onun İslam toplumunda yeni bir hukuk anlayışının doğmasına, dinci geleneklere dayanan uygulamaların yeniden düzenlenmesi gerektiği kanısının yayılmasına yol açmıştır. Bu yeni görüşten kaynaklanan hukuk anlayışı, önce İran'da, sonra öteki İslam ülkelerinde sayısız yandaş bularak bir toplum sorunu niteliği kazanmıştır. Eşitlik, bir yasa işi olmaktan çok bir insan sorunudur. Bütün toplumları ilgilendirir. Yasalar onları düzenleyenlerin görüşlerini yansıtır. Bu yasa koyucular arasında kadının yer aldığı tek tanrıcı bir toplum görülmemiştir. Bu nedenle kadın erkek eşitliği yasalarda gereken yerini alamamıştır. Egemen güç kendi etkisini sürdürebilmek için kendi anlayışına göre yasalar düzenlemiştir. Bu da insan varlığına aykırıdır. Bahailik. Bahaullah Mirza Hüseyin Ali 1817'de Tahran'da doğdu. 1892'de sürgünde bulunduğu Akka'da öldü. Ataları İran'da uzun süre yönetimi elinde tutan Türk kökenli kaçarlar boyundandır. Özel öğrenim görmüş, kendi kendini yetiştirmiştir. Bahaullah önce Babil'in kurucusu Ali Mehmet Bab'ın düşüncelerini benimsemiş, onun yolunda yürümüş, sonra bütün dinleri öğrenmeye koyulmuştur. Bu arada Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi tek tanrıcı dinler dışında eski Çin, Hint, İran çok tanrıcı dinlerini incelemiş, özellikle Zerdüşt, Brahman dinleri üzerinde uzun boylu araştırmalar yapmıştı. Bir süre Tahran'da kaldıktan sonra İran'ın önemli bilim kurumlarının bulunduğu illeri gezmiş, Şiraz'da kendi görüşlerini yaymaya başlamıştı. 1848. Bu yıllarda İran'da yönetimi elinde bulunduran Nasireddin Şah'a karşı ayaklanan Babilerin öndeki Ali Mehmet Bab'ın görüşlerini savunmasından dolayı kovuşturmaya uğradı. Rus Büyükelçisinin aracılığıyla kurtuldu. Bağdat'a sürüldü. 1852. Ayaklanan Babiler topluca İran'dan çıkıp Bağdat'a göçünce Bahaullah'ı kendilerine şeyh seçtiler. Durumdan kuşkulanan Osmanlı yönetimi Bahaullah'ı önce İstanbul'a sonra Edirne'ye sürdü. 1864. Edirne'de ilgiyle karşılanan, kısa süre içinde geniş bir alana yayılmaya başlayan düşüncelerinden dolayı Bahaullah Akka'ya gönderilerek kaleye kapatıldı. 1868. Bahaullah başlangıçta yalnız bir inanç adamı olarak kalmış, Babiliğin bütün görüşlerini benimsemişti. Ayaklanmalara katılması, Babilerin İran'dan Irak, Suriye ülkelerine kaçmaları ve kendisini şeyh seçmeleri sonucu görüşlerinde bir değişme. Babiliğe yeni bir anlam verme eğilimi başladı. Kalede kaldığı sürece çok tanrıcı, tek tanrıcı dinler arasında uzlaştırıcı, kaynaştırıcı bir odak aramaya başladı. eski, yeni dinler konusundaki geniş bilgisine dayanarak bütün yeryüzü insanları için genel geçerlik taşıyacak bir din kurma amacını güttü. Çalışmalarını bütün dinlerin özünü oluşturacak, çağın yaşama anlayışına, üretim, tüketim biçimine, toplum yapısına aykırı düşmeyecek yeni bir inanç kurumu oluşturma konusunda yoğunlaştırdı. Ona göre dinin kaynağı yaşanan gerçekler, insanların yeryüzünde birbirleriyle olan karşılıklı ilişkileri, yaşamın gerektirdiği davranışlardır. Gerek çok tanrıcı, gerekse tek tanrıcı dinlerde birbiriyle bağdaşan düşünceler vardır. Dinler, ortaya çıktıkları bölgelerin özelliklerine göre biçimlendiğinden ortak bir konuda birleşebilirler. Bu ortak konuda yaşanan bölgelerin yarattığı doğal gerekliktir. Çağımızın aydını, düşünürü bütün dinleri inceleyerek yeryüzünde yaşayan bütün insanları ortak bir inanç yöresinde toplama olanağını aramalıdır. Bahaullah'ın bir din ya da bir mezhep kurucusu olarak bakış açısını biçimlendiren görüşü budur. Bahaullah'a göre insan inanan bir varlıktır. İnanmadan yaşayamaz. Din ise inanmanın yarattığı, biçimlendirdiği bir kurumdur. Bu nedenle yaşamla bağlantı olmalı. İnsanların yaşayabilmeleri için gereken koşullara aykırı düşmemelidir. Gerçek din, insan için yaşamaktır. Uygarlık en arınmış tanrısal ışındır. Bu ışın belli bir yörenin insanları için değil, bütün insanlık içindir. Peygamberlerin bildirdikleri dinleri belli bir topluluğun tekelinde tutmak, öyle yorumlamak doğru değildir. Tanrı bütün evrenin, bütün insanlığın tanrısı olduğuna göre onunla ilgili bulunan dinin de böyle bir içerik taşıması gerekir. Yeryüzünde yaşama düzenini bozan insanlar, uluslar arasında anlaşmazlık yaratan, savaşa yol açan olayların dinlerden kaynaklandığı açıktır. Bu da dinlerin gerekeni yapmadıklarından, barışçı, insansever bir davranış içinde bulunmadıklarından dolayıdır. Bahaullah'ın bir mezhepten çok çağdaş bir toplum kurumu olarak geliştirmek istediği Bahailiğin bütün kuralları, uyulması gereken ilkeleri onun yapıtlarında açıklanmıştır. Özellikle Kitabül İlkan ile İşrakat adlı yapıtlarında yoğunlaşan düşünceleri barış, sevgi, özgürlük, kötülükten kaçınma, yardımlaşma gibi konuları içerir. Ona göre hangi toplumdan, hangi inançtan, hangi soydan olursa olsun bütün insanların birbirlerine yardımcı olmaları, karşılık, çıkar gözetmeyen bir yardımlaşma eylemi içinde bulunmaları gerekir. İnsanın kaçınması gereken en önemli eğilimlerden biri bencilliktir. Bencillik insanlar arasında kardeşlik, barış duygularının yayılmasını önler. Kişi bencil olunca kendinden başkasını düşünemez. Bu durum bütün insanlar arasında yaygınlaşırsa uygarlığın anlamı kalmaz. Barış olanakları ortadan kalkar. Sevgi kişinin yalnız kendini, yakınını, tanıdığını değil, bütün insanları kuşatan bir eğilimdir. Bu nedenle bireysel değil, genel geçerlik, taşıyıcı bir niteliği vardır. Uygarlığın görevlerinden biri de böyle bir sevgiyi insanlar arasında yaymaktır. İnsan, kendisine yapılmasını istemediği bir eylemi başkalarına da yapmamalıdır. Haksızlıkların kaynağı, bana yapma, başkasına yap, biçiminde dile getirilen davranış türüdür. Kişi doğruluktan uzaklaşmış, haksızlıklara yönelmiş bir yönetime karşı ayaklanmalıdır. Çevresindekileri uyararak, el birliği ederek baş kaldırmalıdır. Haksız davranan bir yönetim yıkılmalıdır. Bir toplum haksız yönetime karşı ayaklanmayı bilmiyorsa yeterince uyanamamış, gelişememiş demektir. Bahaullah'a göre aktörenin temelini sevgiye dayanan davranış biçimi oluşturur. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerine karşı iyi, barışçıl, yardımsever davranmalarını sağlar. Bütün kötülüklerin kaynağı sevgi duygusundan yoksun olmalıdır. Kim olursa olsun hastaya yardım etmek, onun acısını dindirmek, onu sağlığa kavuşturmak bir insanlık görevidir. Başkalarına karşı kötü davranmak kötü bir eğitimin sonucudur. Kişi acı verici, üzüntüye, kaygıya götürücü bütün eylemlerden, davranışlardan uzak kalmalıdır. Yaşamın ereği mutluluk ile kıvançtır. Yaşamın tadını çıkarmayan bir kimsenin mutluluğu söz konusu değildir. İnsan alçak gönüllü olmalı, başkaları karşısında büyüklenmemeli, yaptıklarından, başarılarından dolayı övünmemelidir. İnsanlar için yaratılan nesnelerden kaçınarak nefsi yoksun bırakmak gereksizdir. Acı çekmek, sarsıcı kaygılara kapılmak ölümdür. Tini derin bir kıvanç içinde bulundurmak sonsuz yaşamdır. Dil, güzel sözler söylemek, karşısındakine sevinç verici bir nitelikte konuşmak, insanları mutlu kılacak açıklamalarda bulunmak içindir. Acılara, kaygılara salmak için değildir. Bu nedenle olgun kimse dilini kullanmasını, sözcüklerini seçerek, tartarak söylemesini bilendir. Davranışlarda olduğu gibi dilde de başlıca koşul saygı, sevgidir. Kişinin hangi olgunluk aşamasında, hangi bilgi düzeyinde, hangi ahlak niteliğinde olduğunu ortaya koyan dildir. Sözle eylem arasında bağlantı bulunmalıdır. Eylem sözün gerçekleşmesidir. Eylemle söz arasında bağlantı yoksa o kimsede tutarsızlık, dengesizlik var demektir. Böyle bir kimseden soydaşlarına yarar gelmez. Yönetimin amacı ulusu barış, özgürlük içinde yaşatmaktır. Böyle bir eğitim düzeni sağlamaktır. Bu nedenle halkın özgürlüksever bir davranış biçimini benimsemesi gerekir. Bu da aydınların, aydın yöneticilerin görevidir. Özgürlüğün olmadığı yerde halkın ayaklanması yalnız kaçınılmaz değil, bir görevdir. İnsanlara işledikleri suçlarından dolayı acı çektirmek doğru değildir. Barışçı bir yönetimde insan suç işlemez. Bahaullah'ın getirdiği toplum anlayışına göre alışveriş bir tapınmadır. Bunun dışında başkalarını sömürerek çıkar sağlamak yasal değildir. Kişi emeğinin karşılığını almalıdır. Çalışmadan yaşamak, yardım istemek, sadaka, sağlığı yerindeyken başkasına yük olmak, birinden karşılıksız bir nesne, hediye, almak yasaktır, haram. Din inançları dolayısıyla toplumdan ele tek çekerek oturmak, çalışmamak, bunu bir din gereği saymak, ibadet gereksizdir. Yeterince aydınlanmış gönül bilgisi edinmiş bir kimse bu gibi gereksiz davranışlara önem vermez. Yeryüzü, bütün insanların birlik, barış içinde yaşamaları gereken bir alan olduğundan ayrı ayrı yönetim birimlerine ayrılması, bölünmesi de gereksizdir. Gerekli olan bütün insanların tek bir devlet oluşturmalarıdır. Böyle bir devletin amacı insanlığı mutlu kılmak, bütün savaşları ortadan kaldırmak, barış içinde yaşamayı sağlamaktır. Bahaullah'ın etkisi ölümünden sonra hızla yayılmış, yerine Abdülbaha adıyla geçen oğlu Abbas bu kurumu daha sağlam temellere oturtmuş, özellikle Amerika'da tutunmasını sağlamıştır. Bahaullah'ın görüşlerini gizlice yaymayı amaç edinen Abbas, bu düşünceyle birçok derneğin kurulmasına ön ayak olmuş, birçok aydın kişinin bu tarikata girmesini kolaylaştırmıştır. Bahaullah'ın etkisinin yayılmasında önemli iki ilke daha vardır. Biri, uluslararası geçerlik taşıyan genel bir dilin kullanılması. Bu dil, ulusal dillere yardımcı olabilir, ancak alanı daha geniştir. İkincisi de, uluslararası bir yargı kurulunun, Adalet Divanı, kurulması, bireyler gibi ulusların da yapıp ettiklerinden dolayı insanlığın bütünü adına yargılanmalarıdır. Yapıtları, Kitab-ul Akdes, Kitab-ul İkan, Kelimat-ı Meknune, Tarazat, İşrakat, Tecelliyat, Kelimat-i Firdevsiye. Batınilik, Hasan Sabbah, Batıniliğin Kurumlaşması. Hasan Sabbah 1049'da İran'ın Rey'de doğdu. 1134'te Kazvin dolaylarında Alamut Kalesi'nde öldü. Yemen'den göçerek Rey'de yerleştiği söylenen Ali bin Mehmed'in oğludur. Babasının Şafii mezhebinden, Horasanlı bir Türk ailesinden olduğu söylentisi de vardır. Hasan Sabbah, 14 yaşına değin babasının gözetimi altında din bilgileri edindi. Sonra o dönemin ünlü İslam bilginlerinden İmam Muvaffak Nişabüri'nin öğrencisi oldu. Onun bulunduğu medresede gökbilim, matematik öğrenimi gördü. Arkadaşları arasında sonradan İran'ın en ünlü ozanlarından biri olan Ömer Hayyam ile Selçukluların veziri Nizamül Mülk vardı. Hasan Sabbah sonraları bütün çalışmalarını tasavvuf üzerinde yoğunlaştırdı. Özellikle batinilik denen yeni platonculuk, Alevilik gibi kuruluşlardan çok tanrıcı inançlardan oluşan akımı yeniden düzenlemeye, ona siyasal bir nitelik vermeye başladı. Çalışmalarını kolaylıkla sürdürebilmek için 1090'da İran'ın Kazvin bölgesinde yüksek bir tepenin üzerinde sarp kayalıklarda kurulu Alamut Kalesi'ne çekildi. Orasını yeniden onarttığı sağlamlaştırdı. Çevresinde toplananlara kendisinden insanları mutluluğa kavuşturmak, ölümsüzlüğe ulaştırmak, cenneti yeryüzünde kurmak için görevlendirildiğini, bu görevle ilgili bütün yetkileri özel olarak Tanrı'dan aldığını etkileyici bir dille anlatmaya koyuldu. Onlara daha önceden dövülmüş haşhaş katılmış bal çurubu içirip, kendinden geçirttikten sonra türlü çiçeklerin bulunduğu havuzlu bir bahçeye taşıtırdı. Bu bahçede yarı çıplak, genç, güzel kadınlar dolaşır, ayılmaya başlayan erkeklerin çevresinde gezer, onları etkiler, sonra bir bardak şurup daha vererek yeniden bayıltırlardı. Yeniden bayılan kişi gene ilk bayıldığı yere götürülür, ayılıncaya değin bırakılırdı. Ayıldıktan sonra kendisine gördüklerinin gerçek olduğu, düş olmadığı, ölünce oraya gideceği söylenirdi. Hasan Sabbah bu yolla kendine bağladığı insanların sayısı, Kazvin Rey yörelerini etki altına alacak bir güç oluşturunca saldırılar düzenlendi. Ülkenin dört yanına yayılan fedaileri aracılığıyla içlerinde Nizamül Mülk'ün de 1092 bulunduğu kendisine karşı olan birçok devlet adamını gizlice öldürttü. Selçuklu Sultanı Melikşah bir mektup göndererek Hasan Sabbah'tan bu ortalığı karıştırıcı işlerden vazgeçmesini istedi. Hasan Sabbah ondan korkmadığını, Tanrı'nın kendisiyle olduğunu bildiren bir karşılık gönderdi. Sultan Melikşah'ın onu ortadan kaldırma girişimi 1092'de ölmesiyle yarıda kaldı. Daha sonra Sultan Sencer de Hasan Sabbah'ı yok etmek için çalışmalara başladı. Ancak Hasan Sabbah'ın fedaisi olan gözdelerinden biri gizlice sultanın yastığı üstüne hançer saplanmış bir mektup bırakınca korktuğu saldırıdan kaçındı. Hasan Sabbah öldüğü 1134 yılına değin saldırılarını sürdürdü. 1256'da Hulagu Han Alamut Kalesi'ni yıktı. Bütün batinileri kılıçtan geçirdi. Hasan Sabbah'ın siyasal bir kuruluş olarak geliştirdiği batinilik bir takım sayılara, sayıların yorumlarına dayanır. Genellikle tin, insan, us, evren, tanrı, uzay, boşluk, bilgi, imamlık, oluş gibi konular üzerinde durur. Batiniliğe göre tin iki türlüdür. Birincisi iyi, ikincisi kötüdür. İyi tinler gövdeden ayrılır, salt ışık olan yüce, tanrısal evrende mutluluğa ulaşır. Ancak bu evren içinde yaşanan evrenin dışında değildir. Kötü tinler ise gövdeden gövdeye geçer. Değişik biçimlere girer, yeryüzünde boyuna acı çekerler. Ölüm tinin gövdeden ayrılmasıdır. Tin gövdede bulunduğu sürece yaptıklarından sorumludur. Bu nedenle iyi ise ışık evrenine, kötü ise başka bir gövdeye gider. Batınilikte evren önsüz sonsuzdur, yaratılmamıştır. Evren kendi bütünlüğü içinde 9 evreni kuşatır. En yüksek aşamada bulunana sabık denir. Bundan basamak basamak inilerek usun bulunduğu alana gelinir. Us bu 9 evren dizisi dışındadır. Sürekli olarak değişir. Dinin ileri sürdüğü gibi evren dışında bir öteki evren, ahiret yoktur. Yargı günü, yeniden dirilme gerçek değildir. Evrende mutlu yaşayan cenneti, mutsuz olan ise cehennemde demektir. Tanrı yaratıcı nitelik taşıyan bir doğal güçtür. Tek tanrıcı dinlerin ileri sürdüğü gibi gerçeküstü yoktan var edici bir varlık değildir. Onun yargılayıcı bir özelliği de yoktur. Batıniliğin üzerinde durduğu en önemli konu imamlıktır. Ona göre imam geçmiş, şimdi, gelecek üç boyutlu bir süre içindedir. Bütün olup bitenleri bilir. Bilgisinin sonu, bilme yeteneğinin sınırı yoktur. İmam insanla ilgili bütün eksikliklerden, suçlardan, uyumsuzluklardan sıyrılmış yüce bir varlıktır. O Kur'an'ın görünüşüne göre olan zahiri, anlamını içe, batın dönüştürecek bir güçtedir. Gerçeklik usla değil, imamın öğütleriyle, önerdiği yöntemle kavranabilir. İmama gönülden bağlanan bir kimsenin Kur'an, hadis buyruklarına uyma gereği yoktur. İmam zamanın ışığı, evrenin kavrayış gücüdür. İmam boyuna gelir gider, ölür dirilir. Ancak bu ölüm sözcüğün görünüş anlamıyla değil, iç anlamıyla bağlantılıdır. Kişinin mutluluğu imama olan bağlantısı ile ilgilidir. Bütün gönlüyle imama bağlanan kimse mutlu, ondan ayrılan ise mutsuzdur. Hasan Sabbah'ın çevresinde toplananlara aşılamaya çalıştığı ahlak öğretisi 4 aşamalıdır. Bunlara el-İsme, el-Mehdiye, el-Takkiye, el-Rica denir. El-İsme arınmışlık, olgunluk, her türlü eksiklikten sıyrılmış anlamındadır, imamla ilgilidir. Ona uymayı, onu suçlamamayı gerektirir. El-Mehdiye kurtuluş demektir. Batıniliğe göre günün birinde Mehdi adlı kurtarıcı gelecek, insanları mutluluğa kavuşturacak, yeryüzünden bütün kötülükleri, eksiklikleri, geçimsizlikleri giderecektir. Mehdi'nin bilgisi sonsuz, gücü sınırsızdır. El takkiye, İslam dinine bağlı görünerek gerçek inancını, düşüncesini gizlemek anlamını içerir. Şeriat baskısından, yasaklarından kurtulmak için kişi gerçek düşüncesini içinde saklamalı, kendini açığa vurmamalıdır. El rica ise Mehdi'nin ortaya çıkışı ile ondan önce sonra gelen bütün imamların geri döneceklerini bildirir. İmamlar ölmezler. Tinsel evrende ölümsüzlüğe kavuşmuş yüce kişiler olduklarından Mehdi'nin yeniden evrene dönüşünü beklemektedirler. Kendileri de bu mezhepten olan batınilik konusunda çalışan kimi düşünürlere göre kardeşler arasında evlenme doğaldır. Bu konuyla ilgili yasaklar doğaya aykırıdır. Batınilikte 10 sayısı ile 22 harf kutsaldır. İnançla varlıkla ilgili bütün sorunlar bu sayı ile harflere göre açıklanır. Bu sayı ile harfler varlık türlerini, onların özelliklerini, oluş biçimlerini, niteliklerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yansıtır. Bu konuda batınilikle hurufilik birleşir. Bu iki kuruluş da Pythagoras'lı Orpheus inançlarından kaynaklanan kabalacılıktan etkilenmiştir. Batınilik kimi araştırıcıların ileri sürdükleri gibi yalnız siyasal bir kuruluş değildir. Çok eskilere giden inançlardan oluşan bir birikimin İslam düşüncesine karşı direnişidir. Bu birikim, kendisini yok sayan, geçersiz kılmaya çalışan İslam inançlarının özdeş eleştiri ölçüsüne dayanarak özgün olmadığını, onların da daha eski birikimin sonucu olduğunu ortaya atarak kendini savunur. İslam inancı, bu evreni gelip geçici, önemsiz, bir görev alanı, öte dünyanın tarlası diye görür. Bütün mutluluklar, kıvançlar, sevgiler, sezgiler, dahası esenlik verici içkiler cennette vardır. Orada birbirinden güzel kızlar, huriler, delikanlılar, gılmanlar, dolaşmakta, usun, düş gücünün sınırlarını aşan bir mutluluk ortamı inananları beklemektedir. Özellikle yeşile duyulan susamışlığın özünde, çölde yanan, bir gölgede dinlenerek serinliğin mutluluğuna ermenin özlemi vardır. Bu özlem, çok tanrıcı dönemlerden süzüle gelen inançların biçim değiştirerek tek tanrıcı dinlerin özüne girmiştir. Nitekim batinilikte yapıldığı söylenen bir takım işlemlerin de bu inançlardan kaynaklandığı bellidir. Hasan Sabbah'ın fedailerini uyuşturucu içkiyle bayıltması, bayılan insanı çiçekli, yeşil, güzel bahçeye taşıtıp ayılıncaya değin orada bıraktırması, ayılan adamın çıplak güzel kadınlara karşılaşması, onların elinden içtiği bir uyuşturucuyu içkiye yeniden bayılınca ilk bayıldığı yere taşınması, orada ayılması, bu durumun kendisine Kur'an'ın bildirdiği cennet diye anlatılması gibi olaylar, hepsi doğru ise dinden kaynaklanmaktadır. Bunlar batıniliğin yeni buluşları değildir.